İz düşüm. İz düşümle birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Salih Pekşen, ben Sedat Ağaoğlu. Sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@tret.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum. Bir de kısa mesaj numaramız var 535-472-6011. Bugün İzdüşüm'de İpek Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Doçent Doktor Zafer Akın hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhabalar.
Değerli dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Sayın Zafer Akın'la psikoloji ve iktisadın birleşimi, davranışsal deneysel iktisat üzerine konuşacağız. Bu ilginç bir konu. Ardından Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamız stüdyomuzda olacak. Batı'nın göçmen politikaları, Batı'daki yabancı düşmanlığı ve Orta Doğu'ya etkileri. Hocam az önce anons etmeye çalıştım. Ben psikolojiyle iktisadın yan yana geldiğini sizin notlarınızdan, çalışmalarınızdan programa girmeden önce şöyle bir ancak okumuş durumdayım. Bu nasıl oluyor?
Evet. Aslında hani önce bir iktisadın ne olduğunu tanımlamakla başlayalım isterseniz. Biz genelde üniversiteye gelen öğrencilere soruyorum ben, hani iktisat deyince ne anlıyorsunuz diye. Genelde işte biraz önce konuştuk ya, işte paradır, enflasyondur, faizler, borsa vesaire gibi. Ama biz iktisada daha
arz
geniş...
Arz esnekliği, talep esnekliği hocam var.
Aynen, tabii ki onlar da var. Onları atlamayalım. Biz ama daha genel bir tanım yapıyoruz. Diyoruz ki iktisat aslında insanın karar verdiği her yere bir şekilde giren bir bilim. Dolayısıyla hani insanların karar verme süreçlerini anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim olarak anlatıyoruz. Dolayısıyla aslında pencereyi bayağı geniş tutuyoruz.
Evet hocam, siyaset de giriyor, psikoloji de giriyor bu çerçevede.
Aynen. Dolayısıyla sorduğunuz soru, yani iktisat ve psikoloji deyince aslında çok ayrılabilir şeyler değil yani bunlar. Baştan hani bakarsanız iktisat tarihine, Adam Smith'ten itibaren aslında hani politik iktisat ağırlıklıdır, sözel ağırlıklıdır. Tartışmalar hep psikoloji, politika, siyaset, bunlar iç içe.
Marx'da durup yapıyor zaten galiba.
Tabii
hocam.
Ki aynen, aynen öyle, ama daha sonra işte klasik ve neoklasik iktisat 20'lerden sonra özellikle bu pozitif yaklaşım biraz daha matematiksel, dilin kullanılması, daha formal ifade edilmesi gibi. Dolayısıyla iktisat...
Keynes'i buraya mı oturtuyorsunuz hocam?
Keynes'i tabii biraz daha ondan sonrasında, 50'lerde zaten Keynes'in politikaları biraz daha popüler olmaya başlıyor. Dolayısıyla ama hani son zamanlarda diyelim, hani son 15-20 senedir tekrar iktisat, psikoloji böyle ayrılmış iki eşin bir araya gelmesi gibi tekrar bir araya geldi diyebiliriz. Yani son 20 senedir özellikle. Bunun en bariz nasıl diyelim göstergesi de 2002 yılında bir tane psikoloji, bir tane de iktisatçı hocanın birlikte Nobel alması oldu. Vernon Smith deneysel iktisatta katkılarından dolayı. Daniel Kahneman da aslında bir psikoloji hocası olan Daniel Kahneman da Nobel ödülü, iktisat Nobel ödülünü aldılar. Dolayısıyla yani iktisat ve psikolojiyi ayırmak çok mümkün değil.
Hocam şimdi tekrar döneceğiz ama biraz daha bu konuyu açmanızı rica ediyorum. Sonra hangi ülkelerde bunu modelleme midir hocam? Bunu nasıl kavramlaştırırız?
Şöyle, yani iktisat biliyorsunuz rasyonel insan modeli üzerine kurulmuş bir bilim aslında.
Homo
yani,
economicus.
Homo economicus, yani kendi özellikle kendi faydasını öncelikleyen belli varsayımlar altında kendi tercihlerini en çoklamaya çalışan, bilgi ve teşviklere beklenir tepkiler veren bir varlık olarak tanımlayıp iktisadı onun üzerine kurmuş bir durumdayız şu anda. Fakat onun sonrasında hani bu çok optimistik bir yaklaşım aslında. Yani hani insan böyle çalışmıyor. İnsan aklı böyle çalışmıyor. İnsan karar alırken her zaman fayda maliyet analizi yapmıyor. Bazen sinirleniyor, bazen duygusal hareket ediyor vesaire. Dolayısıyla gerçek hayatta bizim kurguladığımız iktisadi model, homo economicus dediğimiz model çok çalışmıyor. Ama hani rasyonel insan modeli sosyal bilimlerin aslında bir çok nasıl diyelim popüler ve revaçta olan bir yaklaşımı ve aslında oldukça da başarılı. Ama hani son zamanlarda dediğim gibi hani iktisatta varsaydığımız modelin daha aslında farklı psikolojik yaklaşımları, psikolojik tutarlılıkları, psikolojik bulguları işin içine kattığımızda daha tutarlı, daha tahmin edilebilir bir şekilde sonuçlara varabileceğimiz bir durum ortaya çıktı. Bu fark edildi ve dolayısıyla bunu tekrar modellerin içine aslında koymaya başladık biz iktisatçılar olarak. Yani önceden mesela sosyal tercihler diye bir kavram iktisatçılar tanımaz, bilmez ya da işte bir adalet kavramı gibi bir şey söz konusu değildir.
Hocam ama, şimdi tam burada şu akla geliyor. Marx'ın teorisinde işte toplu sınıflı insanlığı çeşitli toplumsal evreler halinde tanımlarken birinci evrede ilkel komünel toplumu koyar. İnsan yalnızca ihtiyacına göre almaktadır o teoriye göre. Sonra komünist aşamaya geçildiğinde de insan yine yalnızca ihtiyacına göre alacaktır. Ve burada sizin söylediğiniz psikoloji de ortaya çıkıyor. Yani evet. Bir tek ihtiyaç... Buradan da devam ederek açar mısınız hocam? Bu çok ilginç bir konu.
Yani çok aslında bunlar biraz daraltılmış bakış açıları diye görüyorum ben. Yani bunları biraz daha hani insanın psikolojisiyle, sosyal ortamdaki karar almasıyla hani çok da dağıtmadan hani karar alma üzerinden gidecek olursak aslında birçok noktada biz karar alıyoruz. Yani eve hangi yoldan gideyim ya da işte markete girdiğimde neler satın alayım. Yani bunlardan tutun. Hangi üniversiteye gireyim, hangi işe kabul edeyime kadar bütün bunları bu perspektiften bakabiliriz. Dolayısıyla hani bunların hepsinde de psikolojik faktörler ön plana çıkıyor aslında. Dediğim gibi duygular, işte beklentiler, ön yargılar bunlar aslında hepsi bizim rasyonel karar verme kabiliyetimizi bulandırıyor diyelim tabiri
caizse. Hocam ihtiyacımız var. Bir nesneye, bir maddeye ihtiyacımız var. Bu arada yaptığımız tercihler mi? O ihtiyacın fazlasına geçtiğimiz durumlar mı? Davranışsal, deneysel yaklaşımla araştırma konuları bunlar mı?
Şöyle diyebiliriz. Normal homo economicus varsayımının yani rasyonel insan varsayımının daha genelleştirilmiş hali diyelim. Daha normal insanın modellenmesi diyelim davranışsal iktisada. Yani hani biraz önce dediğim gibi bir adalet kavramı ya da birisine yardım etme hissi normal iktisadın içerisinde yoktur. Ama biz bunu davranışsal iktisat, davranışsal yaklaşımla modellerimizin içine alabiliyoruz. Çok basit birkaç tane örnek de verebilirim.
Çok yararlı olur hocam, evet lütfen.
Mesela oyun teorisi biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Çok aslında revaçlı, o da revaçlı bir konu. Çok basit bir oyun mesela. Ultimatum oyunu diye bir oyun var. Masada 10 lira var bu benim 10 liram. Bunu istediğimiz gibi paylaşalım diyoruz. Ve oyun kuralları şöyle. Ben istediğim gibi size bölüştürüyorum. Sizin kabul ya da reddetme imkanınız var. Kabul ederseniz alıyorsunuz verdiğim parayı. Kabul etmezseniz parayı yakıyoruz. Oyun böyle bir oyun. Normalde rasyonel bir insanın yapması gereken, hani ben rasyonel insan olarak 10 liram var. Size ne kadar vermeliyim? Yani burada yapması gereken rasyonel insanın çok az bir miktar karşı tarafa vermesi, karşı tarafın da içinde rasyonel olan o miktarı kabul etmesi. Ama buna bakıyorsunuz, bununla ilgili yüzlerce yapılmış deney var literatürde. İnsanlar 20-25 yüzde olarak konuşuyorum. %20, %25'in altını reddediyorlar. Bu miktarı yükselttiğiniz zaman, diyelim ki 10 lira dedim ya, 100 lira koyun, 1000 lira koyun. Ona rağmen insanlar mesela reddetmeye devam ediyor. Halbuki değil mi? Yani 1000 liranın 100 lirasını size teklif ediyorum ama çoğu insan reddediyor. Normalde bu rasyonel insan davranışı değil. Yani burada bir karşılıklılık söz konusu. Ve bunu mesela farklı bir modelle biz modelleyip açıklayabiliyoruz bu davranışı.
Nasıl açıklıyorsunuz? Nasıl açıklanmış hocam bu
davranışı? Şöyle, insanın bir karşılıklılık hissi var. Yani siz bana iyi bir şey yaptığınız zaman benim de size iyi bir şey yapma hissim doğuyor. Kötü bir şey yaptığınız zaman da ya bir şey yapmama ya da tekrar size kötü bir şey yapma gibi bir karşılıklılık hissi var. Bunu biz modele bir şekilde katabiliyoruz. Daha doğrusu katıp bunu açıklamaya çalışıyoruz bu davranışı. Çünkü rasyonel insan modelinde böyle bir sonuç kabul edilemez yani. Böyle bir sonuç yok. Dolayısıyla hani çok basit bir örnekle dediğim gibi oyun teorisinden deneysel dediğim gibi yaklaşım bu. Bir çok basit bir deney. Buradan mesela böyle bir sonuç çıkıyor.
John F. Kennedy'nin bir sözünü hatırlattı bu söyledikleriniz hocam bana. İnsanoğluna ne kadar verirseniz daha fazlasını ister demiş.
Evet.
Rasyonel.
Kesinlikle.
Hangi ülkelerde ne düzeyde çalışmalar var konuda hocam?
Aslında şöyle diyebiliriz, özellikle Amerika'da ve İngiltere'de bunun uygulamalarına yönelik, bu yaklaşımın uygulamalarına yönelik çalışmalar var. Biraz önce bahsetmiştim, mesela David Cameron'ına bağlı bir birim var kabinet ofiste, yani başbakanlıkta öyle diyelim. Ona bağlı bir birim var ve bunlar bu konular üzerine çalışıyorlar. Onunla ilgili birkaç mesela örnek verebilirim size. Şu ana kadar yaptıkları çalışmalardan 300 milyon sterline kadar bir tasarruf sağlamış bu birim sadece. Mesela şöyle ufak tefek örnekler vereyim. Vergi mektuplarını gönderiyorlar insanların. İşte mesela bizim de MTV, işte emlak vergisi falan var ya. Onlar gibi insanlara mektuplar gönderiyorlar. Bir kontrol gruba normal mektup göndermeye devam ediyorlar. Farklı bir gruba da sadece şu cümleyi ekliyorlar. Diyorlar ki komşularınızın %90'ı vergilerini ödüyor diye bir cümle ekliyorlar. Ve bakıyorlar ki bu vergi oran, yani vergilerin ödenme oranlarını %15 kadar arttırıyor. Yani burada kullanılmış psikolojik etki şu. İnsanlar etrafındaki insanlar ne yapıyorsa ona uyum sağlamak istiyorlar. Mesela %90 komşularım vergi veriyormuş, ben de vereyim gibi bir hissi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla %15 mesela böyle çok basit bir cümlelik etkiyle %15'lik bir katkı sağlıyorlar. Başka çok basit bir örnek vereyim mesela. Yine bu vergi cezalarına dair, mesela işte trafik cezası. Bunların ödenmesine dair text mesaj atmaya başlıyorlar. Yani cep telefonundan mesaj atıyorlar insanlara. Ve bu hatırlatmalar sonucunda, çünkü insan unutan bir varlık. Yani hepimiz unutuyoruz. Bu text mesajların atılması sayesinde %23 cezaların ödeme oranı artıyor. Mesela çok böyle ufak basit ne diyelim etkilerle, çok basit uygulamalarla şeyleri arttırabiliyorlar. Gelirleri, işte vergi gelirlerini ya da farklı böyle konularda gelirleri arttırmışlar. İngiltere'de bu var. Amerika'da da bunun çok farklı uygulamaları var. Mesela özellikle enerji tasarrufuna yönelik uygulamalar var. Bizim de biliyorsunuz işte Enver projesi var. İşte enerji verimine dair projelerimiz var. Bu Amerika'da da çok büyük bir problem. Ve bunu nasıl çözeriz sorusuna birkaç tane farklı yanıt bulmuşlar. Şöyle ki, daha doğrusu hani direkt sorunu çözmek değil de nasıl katkı sağlarız? Aynı şekilde buna benzer elektrik faturalarına şunu eklemişler. Demişler ki işte enerji verimli ampule ya da işte çamaşır makinesine geçerseniz senede şu kadar karınız olur. Ya da işte şu kadar zarar edersiniz gibi böyle basit cümleler eklemişler. Bu şeyi arttırmış. Enerji verimliliğine katkıyı arttırmış. Onun ötesinde biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi şey bazında, mahalle bazında enerji kullanım oranlarını elektrik faturalarına yansıtmışlar. Ve demişler ki siz ortalamanın çok üstünde mesela elektrik kullanıyorsunuz. Öyle bir cümle eklemişler. Ve bu insanlar enerji tüketimlerini azaltmışlar. Yani böyle çok basit uygulamalarla, çok basit uygulamaları bu şekilde farklı sonuçlar elde edilmiş.
Hocam, burada benim soracağım soru şimdi Neslihan yazıyor, oradan ben onun sorusunu aktarıyorum. Yani yönlendirilebilen bir varlık olarak mı algılanmış ve onun üzerine mi kurulmuş bu yapılan işlemler insanın?
Şöyle aslında insan birçok noktada hem unutkan, hem birçok şey erteliyor ve birçok karar verirken de kısa yollar kullanıyor. Biz aslında piyasada bunu her zaman görüyoruz. Yani bunu kötüye kullanan durumlar da var. Kötüye kullanılan durumları da var. Bu bahsettiklerim iyiye kullanılan durumlar. Mesela hani piyasada kötüye kullanılan dediğim, şöyle mesela ufacık bir örnek verebilirim. Mesela size bir internet firması, işte bir ne diyelim cep telefonu firması diyor ki size bir ay bedava internet veriyorum. Bir ay bedava işte telefon ya da televizyon üyeliği veriyorum diyor. Ondan sonra siz bir ay sonra ya üyeliği iptal ettirmeyi unutuyorsunuz, ya çok seviyorsunuz, üye olmaya devam ediyorsunuz, ya miktar az geliyor, işte seyrettiğiniz şeyler hoşunuza gidiyor, üye olmaya devam ediyorsunuz. Aslında bu da bizim bir ne diyelim zayıflığımızdan kaynaklanıyor. Çünkü şöyle bir insanın özelliği var, sahip olduğu şeyi şeyden kolay kolay vazgeçemiyor.
Alışkanlıktan.
Loss aversion diyoruz, yani kayıptan kaçınma şeklinde. Dolayısıyla mesela bunun kötüye kullanıldığı bir örnek olarak verebiliriz. Ama mesela bunu farklı dediğim, daha önce bahsettiğim örneklerde iyiye kullanılması söz konusu. Dolayısıyla hani bu bahsettiğim örnekler, mesela Amerika'daki, İngiltere'deki örnekler iyiye yönlendirilebilecek örnekler.
Hocam burada bizim bayağı bir toplum olarak sıkıntılı olduğumuzu anlıyorum ifadelerinizden ve bunu sormak istiyorum size. İşte kredi kartı borçları, kredi kartı borcu yüzünden kendine zarar veren insanlar, bir davranışsal bozukluk içerisinde miyiz? Tahliliniz nedir hocam?
Şimdi şöyle, kredi kartları üzerine de yüzlerce çalışma var diyebilirim. Yani insanlar mesela niye kredi kartından borçlanır? Kredi kartından borçlanmak kesinlikle irrasyonel bir davranış.
Yani rasyonel insan davranışı değil.
Kesinlikle değil. Çünkü %25'lere varan faiz var. Gidin bankadan şey alın en kötü. Yani tüketici kredisi alın %10. Yani hiçbir rasyonelitesi yok. Ama burada kredi kartları ve hani bankalar diyeyim, hani onları suçluyormuş gibi değil. Ama sonuçta insanların bazı zayıflıklarından faydalanıyorlar bu şekilde. Yani buna bir davranış bozukluğu değil de ihmal diyebilirsiniz. Tam bilgiye sahip olmama diyebilirsiniz. Erteleme davranışı diyebilirsiniz. Ama hani davranış bozukluğu demek şey olur, yanlış olur. Ama bazılarında hastalık boyutunda olabilir. Hani ona bir şey demiyorum. Mesela internet de bir hastalık. İnternet bağımlılığı da bir hastalık. Ama kredi kartlarında da böyle bir şey var. Hani buna yönelik mesela nasıl önlemler alıyorsunuz?
Ki tasarruf konusunda ülke ekonomisi zaten çok sıkıntılı hocam.
Kesinlikle. Evet. Ona da gelebiliriz.
Buyurun hocam. Evet.
Kredi kartı ile ilgili çok ufak mesela ben kendimden örnek verecek olursam en fazla hani şunu tavsiye edebilirim. En fazla iki tane kredi kartınız olsun. Mümkünse bir tanesini evde bırakın. Ve hani yüksek kredi limiti olanı mümkünse evde bırakın. Özellikle alışverişe çıkarken, hafta sonu bir yere giderken falan. Çünkü insan hani şöyle de bir bulgu da var iktisatta yapılan araştırmada. Normal parayla ödediğiniz bir şeyin size verdiği acı diyelim ona. Hani parayı öderken verdiğiniz acı. Kredi kartıyla ödediğinizde bunun iki katı oluyor. Yani daha doğrusu diğerine göre yarısı oluyor. Hani ödemiş gibi hissetmiyorsunuz.
Dolayısıyla, sanki bedava aldınız onu.
Aynen öyle. Kredi kartıyla ödediğinizde o acıyı yarı yarıya hissediyorsunuz. Daha az hissediyorsunuz. Dolayısıyla daha çok harcama ihtiyacınız ya da harcama eğilimi duyuyorsunuz. Dolayısıyla kredi kartlarını olabildiğince az kullanma, çok fazla kredi kartına sahip olmama ve kesinlikle ve kesinlikle kredi kartlarından borçlanmamak gerekiyor. Öte yandan sizin dediğiniz gibi tasarruflarda mesela çok büyük sıkıntılarımız var. Yani son 10 yılda %24-25'lerden %12-13'lere geriledi tasarruf oranımız. Ve bu cari açığı, hani en büyük etkisi de cari açığı zaten.
Doğrudan, evet hocam.
Aynen, tabii. Çünkü ülke içinden borçlanamıyoruz, ülke dışından borçlanıyoruz. O da dolayısıyla cari açığa neden oluyor. Bununla ilgili mesela yani Amerika'da çok daha büyük bir problem. Çünkü insanlar tasarruf etmiyor. Tasarruf oranı negatif. Bizde hadi %12-13. Orada negatif. Yani insanlar 1000 lira kazanıyorsa 1050-1100 lira harcıyor. Demek bu. Amerika'da yapılan çalışmalar mesela şunu gösteriyor. Orada da bizim bireysel emeklilik sistemlerimize benzer sistemler var. Ve bunu firmalar kendi çalışanlarına öneriyor. Bizde de var bu son zamanlarda. Daha da arttı. Mesela şöyle çok ufak yine bir uygulamayla bu oranları acayip bir şekilde arttırmışlar. Uygulama çok basit. Daha önceden insanlara işe girdiklerinde şunu diyorlar. Böyle bir sistemimiz var. 401k diyorlar ona, 401k bizdeki bireysel emekliliğe karşılık geliyor. Buna isterseniz buyurun üye olun. İşte şu formları doldurun vesaire vesaire. Ve üyelik oranları %35-40'lar civarında. 2006'da tabii o zamana kadar bayağı bir çalışma yapılıyor buna dair. 2006'da Amerikan hükümeti şöyle bir kanun geçiriyor. Bu bireysel emeklilik sistemine üye olmak zorunludur. Ama isteyen bundan çıkabilir. Dolayısıyla işe başladığınız anda otomatik olarak kayıtlı oluyorsunuz. İsterseniz çıkıyorsunuz. Belli bir formu doldurup çıkabiliyorsunuz. Oranlar kaça yükseliyor tahmin edin?
Fırlamıştır.
%90.
Evet.
Yani %40'lardan %90'a çıkıyor. Çok ufak bir uygulama. Ama insanlar hani sonuçta ileriyi göremiyoruz. Ama bir şekilde ileriyi düşünmemiz gerekiyor. İnsanlar bunu düşünmüyor. Tasarruf etmiyor. Ama çok ufak basit bir zayıflığımızı diyelim. Yine manipüle ederek. Hani manipüle burada çok aslında doğru bir kelime değil ama kullanarak insanları yine kendi için iyi olan bir şeye teşvik ediyorsunuz. Dolayısıyla hani benim düşüncem bunun Türkiye'de de yapılabilir olması. Çünkü KOBİ'lerde ya da daha kurumsal şirketlerde bu zaten öneriliyor. Üniversitelerde ya da işte diğer kurumlarda. Bunu otomatik hale getirdiğimiz zaman ben inanıyorum ki hani bizde belki %90'lar olmaz ama mümkün yani çok yüksek rakamlara ulaşabileceğimiz düşünüyorum ve bu hani bu tasarruf noktasında bize katkı sağlayabileceğini öngörüyorum.
Hocam az bir zamanımız kaldı. Ben sizin söylediğiniz İngiltere'de, Amerika'da şu çalışmalar var. Ülkemizdeki durumu özetleyerek bitirelim istiyorum. Bizde durum nedir? Bu konuda çalışan iktisatçılarımız çok mudur, az mıdır?
Yani bu konuda özellikle çalışan iktisatçı sayımız az. Tabii iktisat ve psikoloji olarak bakmak lazım. Psikoloji alanında hocalarımız da var. Daha çok tüketici psikolojisiyle üzerine çalışan hocalarımız var ama sayı gerçekten çok az. Hani buna yönelik çalışmaların özellikle hani bir şekilde devletin biraz daha bunu teşvik etmesi. Mesela biraz önce dediğim gibi Enver projesinde böyle çok basit acaba uygulamalar yaparak başarıyı arttırabilir miyiz, insanları teşvik edebilir miyiz gibi şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Şu an için çok fazla yok. Yani toplasanız 5-6 tane davranışsal iktisat çalışan ya da deneysel iktisat çalışan hocamız var. Ama bunun zamanla artacağını düşünüyorum ki hani yurt dışında bu sayı patlamış durumda. Yani çok hızlı bir şekilde artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de de bunun
yansımaları... Tahmin edeyim gelişmiş ülkelerde değil mi hocam?
Evet, daha çok gelişmiş ülkelerde özellikle. Ve hani bunun dediğim gibi şeyi çok yaygın, alanı çok yaygın. Yani insanların mesela nasıl daha çok yardımsever ya da nasıl daha çok yardım verebilir insanlar. Bundan tutun Afrika'daki insanların aşı olmasını nasıl sağlayabiliriz'e kadar davranışsal iktisatçılar bu konuda da çalışıyorlar.
Hocam işin içerisine şimdi etik de girdi.
Evet, tabii. Evet. Tabii. Yani etik konusu da girdi. Zaten deneysel iktisatta biz mesela deney yaparken insanlara bir bilgi formu imzalatıyoruz. Diyoruz ki böyle bir deneye katılıyorum. Buna gönüllü bir şekilde katılıyorum. İstediğim zaman çıkabilirim vesaire gibi. Öyle bir etik tarafını o şekilde halletim var ve onun öncesinde de zaten bir etik kurul onayı almanız gerekiyor ki psikolojiler bunu çok daha iyi biliyor. İktisatçılar da yavaş yavaş öğreniyor öyle diyeyim size. Dolayısıyla uygulamalar yavaş yavaş artıyor. Umarım pozitif yönde gelişmeler olur.
Hocam o ilk başta söylediğiniz örnekle deneyle bitirelim istiyorum programı. Öyle bir deney yaparsanız 100 lira vereceğim, 25 lirasını kabul ediyor musunuz diye beni çağırırsanız ben alacağım hocam 25 lirayı.
Tamam çok iyi. Harika.
İpek Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Doçent Doktor Sayın Zafer Akın hocamız, çok farkında olmadığınız ama gelişmiş ülkelerin bayağı bir aşama yaptığı bu çok ilginç konuyu ancak tanıttınız olarak algılıyorum hocam. Evet, ve önümüzdeki öyle programlarda da daha ayrıntılı olarak üzerinde konuşmayı arzu ediyoruz.
İnşallah, umarım. Ben de çok teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık, sağ olunuz.
Çok teşekkürler.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında değerli dinleyicilerimiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Ve devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Sencer İmer hocamız stüdyomuzda, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Sedat Bey, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim hocam. Bir önceki hafta önemli bir konuya başlamıştık ve devamını getireceğimizi taahhüt etmiştik dinleyicilerimize. Ayağınıza sağlık.
Estağfurullah.
Devam edelim hocam. Batı'nın göçmen politikaları üzerinde önemli tahlillerde bulunmuştunuz. Estağfurullah. Dilerseniz oradan başlayalım.
Evet. Şimdi tabii bugünkü şartlar altında Batı'daki yabancıların özellikle Müslüman kökenli yabancıların durumu zor. Bunun sebebi eğer öyle isterseniz 11 Eylül hadiseleriyle başlayan, Haçlı seferlerini başlatıyorum diyen Bush'un
dedi hocam
ifadesidir. Neticede Soğuk Savaş sona erdikten sonra Rusya düşman olarak, daha doğrusu Sovyetler Birliği düşman olarak ortadan kalktıktan sonra yeni bir düşmana ihtiyaç duyulmuştur. Bu yeni düşman, çünkü mücadele edebilmek için mutlaka bir yeni düşman ilan etmek lazım. Bu yeni düşman kim olacaktı? Terör. Nasıl terör? İslami terör. Yani gayet garip. Çünkü terörün, çünkü eğer isterseniz dini olmaz. Her dinden adam terör yapabilir. Ama İslami terör. Tabii bunu haklı çıkaran şeyler yok mu? Var. Yani şimdi bir El Nusra gibi, El Kaide gibi örgütler, El Şabab gibi, dün Yemen'de patlama yapanlar ve bütün bunlar, IŞİD gibi, bütün bunlar tabii işi daha da zor hale getirdiler. Yani bir tarafta Haçlı Seferi diyenler, öbür tarafta da bunlara bu imkanı verenler. İkisi de birlikte Müslüman kökenli, tabii bizim Türkler de bunun içerisine dahil ağırlıklı olarak, zor duruma düştüler. Göç ettikleri veya çalışmak için gittikleri bu ülkelerde. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, işte diğer Avrupa ülkeleri ve hatta Amerika Birleşik Devletleri, ki oraya daha çok yüksek tahsiller gidiyordu ama son zamanlarda daha az tahsilli olanlar da iş gücü olarak, göçmen olarak gitmeye başladılar. Şimdi dolayısıyla Batı'da bu çok ifade edilen İslamofobiya diye söylüyorlar. Pek çoğu bunu sanki İslam düşmanlığı diye anlıyor. Halbuki kelime manası itibariyle bir korkudur bu.
Evet.
İslam korkusu. Yani bu İslam korkusu meselesi Batı'da kesinlikle mevcut. Zaten tarihi süreçten gelen bir şey bu. Ama buna ek olarak olan olaylar ve Batı'daki politikacıların bu Afganistan, Irak'a, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde başlattıkları Yeni Haçlı Seferleri adını taşıyan hususlar, bunlar bir araya getirildiği zaman da tabii bu İslam korkusunu güçlendiriyor.
Hocam, bu işin kökenini biraz daha geriye alıp Sovyet-Afganistan işgali ve burada Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı blokunun Taliban oluşumuna verdikleri destek, buralardan sanki bir neşet etmiş olabilir mi?
Tabii tabii. Yani şimdi neşet ettiği şey, eğer öyle isterseniz, Avrupalıların, evet, Avrupalıların yaptıkları gerçek Haçlı seferlerine kadar geri gider. Gerçek Haçlı seferleri Avrupalıların bizim bölgemize yaptıkları. Türkler bunun önünde durmuştur. Önce Selçuklular, daha sonra Osmanlı Devleti ve bütün Müslüman alemini korumuşlardır. Şimdi tabii bu Haçlı seferleri sona erdi ama bunun arkasındaki zihniyet, yani bu bölgeleri kolonize etmek, bunları kontrol altına almak, onları ikinci sınıf insan haline düşürmek mücadelesi devam ediyor. Neticede baktığınızda Birinci Dünya Savaşı sonrasında bakınız, bütün o bölgeler hepsi koloni oldular. Yani bütün Müslüman ülkeleri. Yani bunların içerisinde bir Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının gayretiyle, Türk milletinin gayretiyle ayağa kalktı ve Osmanlı'nın küllerinden yeni bir devlet doğdu. Ve bu yeni doğan devlet bir noktada kimsenin kolonisi olmamayı ilke edindi. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak meselesi de bu zaten, bu açıdan bakıldığı zaman da.
10 sene içerisinde çok büyük mesafeler kat etti hocam.
Çok büyük mesafeler. Yani Atatürk'ün yaşadığı o 23-38 arası gerçekten çok önemli gelişmelere sahne olmuştur. Yani hem yapılan devrimler, özellikle bu laiklik ilkesinin getirilmesi, yani din ve devlet işlerinin ayrılması, dinin insanların özel meselesi, yani devlet meselesi değil de Allah'la kendi aralarındaki bir mesele haline dönüştürülmesi, böylece ülke içerisinde farklı inançlarda olan Alevi, Sünni veya başka tarikatlar veya Hristiyan, Musevi veya hiç inanmayan veya hangi inanca sahipse, o inançlı olanların eşit yurttaşlar olarak bu toplum içerisinde bir yere gitmeleri sağlanmıştır ki Avrupa bunun için yüzyıllar kaybetmiştir. Yani bir sürü kavga,
mezhep savaşlarını Avrupa'nın biliyoruz
tabii,
hocam.
Tabii bunlar olmuştu.
Hocam, ve bu ülkenin ne kadar önemli olduğu son yaşananlarla birlikte
çıktı ortaya.
Evet.
Çıktı. Şimdi tabii o, bu söylediğimiz laiklik esası olduğu kadar kadınların ekonomik hayata, sosyal hayata kazandırılmaları, kadın hakları meselesi. Artı aynı zamanda ülkenin ekonomisinin gerçekten Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'nin devraldığı bir şeydir, yığıt, yani büyük bir enkazdır. Çünkü tarımda baktığınız zaman da Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde o zamanlar ne demir pulluk var ne bir şey var. Yalnız karasaban mevcut, tohumculuk yok, bilgi yok, ilkel bir tarım yapılmakta, iş gücü yok, nüfus 7-8 milyona düşmüş. Bunun içerisinde kadın ve çocuklar ağırlıklı, yaşlılar ağırlıklı. Böyle bir durumda Türkiye İzmir İktisat Kongresi'ni, birinci İzmir İktisat Kongresi'ni yaparak 1923 biliyorsunuz
çok
Şubat'ında
önemli kararlar alınmıştı.
Orada çok önemli kararlar, mesela işçiler için, tarımda çalışanlar için, ticaret erbabı için, zanaatkarlar için, hepsi için, hepsinin müşterek iştirakiyle bir iktisat misakı ortaya konmuştur. Yani milli misakın yanında. Bu iktisat misakına mesela birkaç şey söyleyeyim. Her grubu ilgilendiren, mesela işçilerle ilgili olarak işçilerin mesela 12 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaması, gece mesaisi yapıldığı zaman da fazla ücret ödenmesi, artı bu insanların özellikle amele değil de işçi olarak adlandırılmaları, aynı zamanda paralarının nakit olarak ödenmesi, aynı olarak değil. Yani bir adamı çalıştırıp ona buğday vermek veya demir vermek değil, parasını ödeyeceksiniz. Artı işçilerin meslek eğitiminden geçirilmesi, seviyesinin yükseltilmesi, çocuklarının okullarda burslu olarak okutulma imkanının tanınması, yani böylece sınıflar arası farkın giderilmesi. Artı tarım için aşar vergisinin kaldırılması. Onda bir biliyorsunuz yaptığı ürünü öderdi eskiden çiftçiler, onu kaldırıyorlar. O vergilerden sağlanan gelirin çiftçilere yol yapımı için kullanılması. Her yerde bir takım ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde tarım dersinin konması. Üniversite öğrencilerinin köylere tatilde gönderilerek hasat mevsiminde orada çalışmalarının ve böylece okuyan okumayan arasında bir bütünlük sağlanması, ülke bütünlüğünün sağlanması ve tarımın bilinçli hale getirilmesi, alet edevatın üretilmesi, teknolojik bilgilerin üretilmesi, ıslah istasyonlarının kurulması, tüccarlar için Türkiye'de bankaların kurulması, ticaret ateşeliklerinin dışarıda bilgi toplayıp bize aktarmaları ve Türk tüccarlarının her halükarda koruma altına alınması, sanayide Türk sanayinin kendi ham maddelerini işleyerek, mümkün olduğu kadar bunu mamul hale getirerek, katma değeri yurt içinde bırakacak şekilde çalışmaları, madenlerimizin değerlendirilmesi.
Evet. Hocam teorik
bir sürü şeyler. Evet. Bütün bu kararlar, İzmir İktisat Kongresi'nin alt kararları hepsi hayata geçirilmiştir. Ve yerli malı kullanılmıştır. Ve özetini söyleyeyim size. 1923-1938 arasında Türkiye'nin yıllık büyüme oranı, ekonomik büyüme oranı %10 ile 12 arasındadır. Sanayi büyümesi de bu orandadır. Türkiye hiçbir zaman bir daha tarihinde 15 sene üst üste %10-12 büyüyememiştir. Türkiye şayet şimdi bu büyüdüğü oranla, yani %4'lerde, şu anda %2-7 değiliz de 3 diyelim. Gelecek sene içinde 3 diyor dışarısı, bizimkiler 4 diyor. Ben şu kadarını söyleyeyim size. Türkiye şu anda 800 milyar, 700 milyar dolarlık milli geliri olan bir ülke. Bu ülke eğer ikiye katlanmak, yani İtalya'yı yakalamak istiyorsa,
öbür lige geçmek istiyorsa,
İtalya'yı hocam, evet, yakalamak istiyorsa, ki İtalya orada ileri ülkelerden biri sayılmaz ekonomik,
evet,
olarak Avrupa'da istiyorsa, İtalya'nın %1 olduğunu, %2 büyüdüğünü düşünelim. Biz %4 büyüsek tam 50 senede yakalayabiliyoruz bu tempoyla. Ama %10-12 ile gitseydik belki 10 senede yakalayacaktık. Demek ki biz sonradan bu hızımızı kaybetmişiz, bu ruhumuzu kaybetmişiz. Yeniden bir güçle bu olayı öteye taşıyacak bir hamleye ihtiyacımız var. Bu da dışarıyla değil, kendimize dönerek ancak sağlanabilecek olan bir şey. Yunanistan'ın halini görüyorsunuz. Dışarıdan yardım alarak bu hale geldi. Sırt üstü yatmaya alıştı. Sonunda ne hale geldi? Şimdi ne yapacağını bilemez hale geldi. Seçimler var, evet, pazar günü. Yani buradan şuraya gelmek istiyorum. İstiklal Savaşı'nı kaybetmiş olan bir ülke, aynı zamanda dış politikada, yurtta barış, cihanda barış, yurtta sulh, cihanda sulh, çok önemli Atatürk'ün bu koyduğu ilke. Bu sayede savaşlara girmeden, ki burada İnönü'yü de anmam lazım, İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi girmekten kurtaran bir kişidir.
Tarihe öyle böyle denilmez ama girseydik belki yok olmuştuk.
Allah korusun. Evet. Yani bu çok önemli, evet, bir şey. İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş olmamız, evet, çok önemli. İki tarafı da idare ettik açıkçası. Yani hem Amerika, İngiltere hem Almanları.
Tek real politikada oydu bence.
Ve doğru yapıldı. Evet. Başka çare de yoktu zaten. Ve bakınız şu kadarını söyleyeyim size. Türkiye şu anda 75-80 milyonluk bir ülke olmuştur. Bu ciddi bir sayıdır. Yani ama yalnız o zamanki ruh kalmamıştır. Yani yeniden bizim tekrar bu misakı, iktisat misakını yaratacak böyle bir ruha kavuşmamız lazım. Birlikteliğimiz açısından ve yeni hamleler yapmamız lazım. Yani o zaman ancak bu büyüme oranımızı %3'lerden, 4'lerden, %7'lere, 8'lere çıkarabilirsek o zaman gerçekten
hamle yapar
ve işsizliği çözeriz, birçok problemleri çözeriz. O zaman güç olabiliriz. Bakın mesela dünyada 17. sırada 17. ekonomiyken biz biliyorsunuz. Şu anda 19'a düştük. Niye? Suudlarla Hollandalılar önümüze geçtiler. Yani şimdi eğer bu İsviçre frangının işte Türk dolar karşısında değer kazanması, euro karşısında değer kazanması dolayısıyla euronun değeri de düşüyor biliyorsunuz. Bizim de ihracat kapımız Avrupa, %40 civarında. Yani bu daha aşağı inerse bir bakarsınız İsviçre bile önümüze geçebilir. Yani biz 20. sıraya bile inebiliriz. Ne yapmamız lazım? Daha çok bizim üretmemiz lazım, daha çok ihraç etmemiz lazım, daha çok çalışmamız lazım, birbirimizle uğraşmamamız lazım. Evet. Şimdi dışarısı bize bunu empoze ediyor. Bizi kendi kendimizle uğraşmaya, birbirimizle uğraşmaya itiyor. Bu kendi onların açısından doğru olabilir. Bizim açımızdan bu doğru bir şey değil. İşte sizin sorunuza geri dönecek olursak, buyurun dışarıda hocam. Bulunan işçilerimiz, dışarıda çalışan nüfusumuz, Türkiye eğer hakikaten herkese iş veren bir yer olsaydı dışarıya gitmek lüzumunu hissetmezlerdi. Mecbur kaldıkları için gittiler. Orada çalışıyorlar, oranın vatandaşı oldular ama bir kısmı da olmadı. Ama onlar aynı zamanda Türk, iki vatandaşlık özelliğine, iki kültüre sahip insanlar. Şimdi siz bu insanları orada huzurlarını bozacak şekilde bir ortamın oluşmasını Türkiye Cumhuriyeti olarak da engellemek zorundasınız. Onların da buna katkı koyması gerekir.
Asla istemeyeceğimiz bir durum hocam.
Hiçbir şekilde.
Evet.
Yani biz şimdi bu Almanya'da ortaya çıkan bu hani Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar Peki. hareketi PEGIDA.
Evet hocam.
Ve her yerde bir şey adı altında çıkıyor. Bunlar normal olarak ortaya çıkan hareketler. Ben buna bir şey demiyorum. Bunların ortaya çıkması bu korkunun artmasından kaynaklanıyor. Yani olayı objektif görmek lazım. Suçlamadan önce. Olayı bir nesne olarak görmek lazım ki çözebilelim. Şimdi bakınız Bertelsmann Vakfı Almanya'da bir araştırma yaptı ve 7 Ocak tarihinde yayınlandı bu araştırma. Buna göre 14 bin tane Müslüman olmayan Alman'a soruyorlar. Bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar yani. 100 soru soruyorlar. Bu 100 sorudan 2 tanesi önemli olduğu için onları öne çıkarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi diyor ki İslam'dan korkuyor musunuz? Müslümanlıktan korkuyor musunuz? İslam dininden korkuyor musunuz? Birinci soru bu. İkinci soru, İslam tarzı yaşama, Batı tarzı yaşamayla uyum içinde olabilir mi? İkinci soru da bu. Çok enteresan. Şu anda 2014'te yapılan bu 14 bin kişinin verdiği cevaptan çıkan sonuç şu. %60 civarındaki bir nüfus İslamiyet'ten korktuğunu ve İslamiyet tarzdaki yaşamanın Batı'yla uyuşmayacağını söylüyor. %60. 2 sene geriye gidiyoruz 2012 senesine. Bakıyoruz oranlar %50. %10 artmış. Neden arttı bu? Çok açık. Bu arada IŞİD çıktı ortalığa. El Nusra çıktı. Suriye'de çıkan o mücadeleler, Irak'ta olan o mücadeleler.
Orta Doğu kökenli.
Orta Doğu'da bu El Şabaplar, bomba patlamaları, insanları Allah-u Ekber deyip damdan atanlar, canlı canlı boğaz kesenler. Bütün bunlar veya Fransa'da olan Charlie Hebdo hadisesi. Bütün bunları koyduğunuz zaman da ortaya şu çıkıyor. Batı'daki insan, İslamiyet'i tanımayan, özellikle büyük bir kitle tanımıyor da, zaten bir korku var. Bu korku daha da artıyor. O halde yapılması gereken şey nedir? Ben burada Fransız Cumhurbaşkanı Hollande'ı tebrik ediyorum. Gerçekten doğru bir iş yapmıştır. Bu olayı tırmandırmamıştır. Müslümanlıkla bu işin bir alakası yoktur. Bunlar teröristtir demiştir ve doğrusu budur. Şimdi dolayısıyla burada aynı şeyi Merkel'e yapmıştır ama Hollande kendi ülkesinde olduğu için bundan direkt etkilenen bir insan. Çünkü oradaki 10 kişiden bir kişi Müslüman. Fransa'da yaşayanlardan 10 kişi bir Müslüman. Almanya'da ise bu daha düşük bu oran.
En yüksek şimdi, Fransa'da hocam.
En
evet.
yüksek Fransa'da. Şimdi böyle baktığınız zaman da demek ki sorumlu politikacılar hiçbir zaman için oradaki yaşayan ne Türkleri ne de Müslümanları bu şekilde suçlamamalılardır. Birincisi bu. İkincisi Müslümanlar da buna sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalıdırlar.
Hocam benim sorum burada geliyor işte. İslam dünyasında Körfez ülkelerinin, petrol ihraç eden ülkelerin, Müslüman olanların
evet.
rakamda hata olabilir. 750 milyar dolarlık galiba bir dış satımları var.
Evet.
Peki neden bir tane bilim adamı, neden bir tane sanat insanı, neden bir tane araştırmacı, geliştirmeci bir şey çıkmıyor ortaya? Yani bir sorun var hocam. Az önce de söylediğiniz gibi bizi birbirimize düşürmek elbette ki isteyecektir.
Tabii normal. Onu
Fakat
normal karşılıyorum ben.
Kendimizi de sorgulamamız gerekmiyor mu?
Çok gerekiyor. Bir kere herkesin kendi açısından olaya bakması lazım. Biz şu anda değerli dinleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Orada yaşayan, bizi dinleyen Türk kardeşlerimiz... Müslüman olanlar, olmayanlar, aynı zamanda belki Türkçe anlayan yabancı Müslümanlar da olabilir, olmayanlar da olabilir. Bunların özellikle şuna dikkat etmeli lazım. Biz burada Müslümanlığın bir korku olarak algılanmasını engellemek için ne yapıyoruz? Ne yaptık? Bu sorunun cevabını vermeleri lazım. Yani insanları biz öyle değiliz diyerek cevaplandıramazlar tek başına. Davranışlarıyla, ahlaklı davranarak, örnek davranışlar sergilemek suretiyle. Birçok Türk var bu şekilde örnek davranış sergileyen, değil mi? Yani hani bir hani bir Türk hayatını feda ederek birisini kurtardı biliyorsunuz Almanya'da.
Bir genç kız evet,
evet
hocam.
Yaptı. Bir tane şimdi bir Afrikalı Müslüman biliyorsunuz.
Malili hocam.
Malili evet. Olan adamları buzdolabına saklayıp kurtardı. Kurtardı. 6 kişiyi. Ona vatandaşlık verildi. Şimdi bunlara baktığınız zaman da herkes kendine şu soruyu sormalı. Ben bugün dışarıya çıktığımda imtihandayım. Kendi ülkemde olsam bu derece imtihanda olmam. Ben burada Müslümanlığın da Türklüğün de bir temsilcisi. Alman vatandaşı, Fransız vatandaşı olsam da kökenim itibariyle öyle olduğum için ben burada bugün bu Müslümanlığı temsil etmek için olumlu ne yaptım? Bu soruyu kendilerine sormaları lazım. Şimdi burada yalnız kızmak, onlara karşılıklı olarak hücum etmek yetmez. Karşınızdaki adam sizi tanımadığı için, sizden korktuğu için böyle davranmaktadır veya ön hükümleri olduğu için sizin bunu yenmeniz lazım. Bunu alt etmeniz lazım. Dolayısıyla aklı daha ileride eğitilmiş olan özellikle kişilere daha büyük görevler düşmektedir. İyi örnekler vermenin ötesinde bu şekil yayınlara çıkmak, bu şekil programlar yapmak, elinden geleni sarf etmek zorundalar. Yani Türkiye'yi iyi temsil etmek, İslamiyet'i iyi temsil etmek gerekmektedir.
Evet.
Bu yapılırsa eğer o zaman bu yanlış hükümler yavaş yavaş ortadan kalkar. Aynı şeyi bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yapması lazım. Yani kızmak tek başına, siz kötü yapıyorsunuz, siz yanlış oldasınız diye tek başına bağırmakla bu olmaz. Yani siz biraz önce işaret ettiniz, sanatkarlarla, orada göstereceğiniz faaliyetlerle, onların kültürlerine de saygı göstererek ancak bu olabilir. Aynı şekilde o Müslüman ülkeleri parası pulu olan, o parayı ne yapacaklar, ne işe yarayacak o para? O para işte bunları araştırmaya, bunları ortadan kaldırmaya yaramalı. Ama onlar bunu böyle yapmadılar. Bunlar götürdüler, bu terör örgütlerine destek verdiler.
Maalesef. Hocam şimdi zaten burada o soru akla geliyor. Evet, 17 kişi elbette ki bir kişi dahi ölmesini asla arzu etmeyiz,
gayet
istemeyiz
tabii,
herhangi
gayet
bir insanın
tabii,
ama bu tip terör örgütleri esas zararı zaten Müslümanların bizzatihi kendilerine
tabii,
veriyorlar.
Tabii. Aa, tabii.
Orada Yemen'de bir bomba patlıyor, 50 kişi
tabii,
öldü hocam.
Tabii,
Bağdat'ta
tabii,
bombalar
tabii,
patlıyor.
Tabii.
Bu sorun nasıl aşılabilecek?
Şimdi bakın, birincisi bu dışarıdaki temsilde, batıdaki bu İslam düşmanlığı, yani Türk düşmanlığına da varan kısımları olabilir de Türkler daha uzun zamandır orada oldukları için artık üçüncü nesle falan geldiği için ve onların arasından da oraya uyum sağlayan pek çok başarılı insan ortaya çıktığı için.
Görece diğerlerine
göre
evet
daha başarılılar bizimkiler.
Evet, evet.
Yani bir de Türkiye'nin tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün meydana getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nden gelmiş olmaları, laik bir sistemi bilmeleri ve bu kültür içinde yetişerek oraya gitmiş olmaları, köyden bile gitseler daha bir de bizim kendi kültürümüze de bu hoşgörü vardır zaten Türk kültüründe. Dolayısıyla bu şekilde davranarak onlar Türkiye'yi bence öbürlerine göre çok daha iyi, İslamiyet'i çok daha iyi temsil ediyorlar. Diğerleri Suriye'den gelenler, Kuzey Afrika'dan gelenler, birçok yerden gelenler bir yeterli eğitim düzeyine sahip olmadıkları için, iki oraya yeterince uyum sağlayamadıkları için bu korkunun artmasına neden oluyorlar. Aynı şekilde Fransa hükümetini de belki burada suçlamak gerekir. Niye %10'u teşkil eden bu insanları ikinci sınıf adam haline getirip o getolara doldurdunuz? Niçin bunları topluma entegre etmediniz? Niçin bunlarla daha çok meşgul olmadınız? Bunların eğitimleriyle, bunların toplum içerisindeki yerlerinin sağlamlaştırılmasıyla daha niye yeterince uğraşmadınız? Bu sorular çok önemli.
İnsan gibi neden davranmadınız?
Bu doğru yani. Mesela.
Evet.
Şimdi bu soruyu sorarken yalnız karşı taraftan bazı taleplerde bulunurken sizin de buna uygun davranmanız lazım. Yani oraya gidip de oradaki insanları işte bakın ey vatandaşlar bunlar size kötü muamele ediyor deyip onları yalnızlaştırmak yerine şunları şunları yapalım, şöyle yapalım diye hatta oranın üst düzey politikacılarıyla beraber çalışmak lazım. Yani bir insanın Alman vatandaşı, Fransız vatandaşı olması, Türkiye ile olan münasebetinin bozulmasına, Türk kökenli ise Müslüman kök bozulmasına sebep değildir. Tam tersine iki kültürlü olabilir. Bunun en büyük örneğini Yahudiler vermişlerdir. Yahudiler asırlar boyu oralarda yaşamalarına rağmen...
Fransa'da da, Almanya'da da...
Yaşamalarına rağmen orada saygıdeğer insanlar olmuşlardır. Ve aynı zamanda da İsrail'e de çok büyük faydaları vardır. Hatta Netanyahu onları geri getirmeye uğraşıyor. Filistin'e adam doldurmak için.
Hala uğraşıyor.
Uğraşıyor. Ama tabii oradaki Yahudiler de geri gelmek istemiyor büyük bir kısmı. Çok az bir kısmı geri geliyor. Fransa'dan gelenler var. Dolayısıyla Ukrayna'dan, Rusya'dan daha çok şartlar bozulunca, hele bu Ukrayna Savaşı olunca daha çok gelmek isteyen oluyor. Demek ki yapılması gereken bir sürü tedbirler paketi ve tedbirler manzumesi var. Bu tek taraflı yapılacak bir iş değil. Burada Türkiye'nin oraya gönderdiği, yalnız Büyükelçinin değil, yalnız Diyanet Ateşesi'nin değil, Milli Eğitim Ateşesi'nin, Ticaret Ateşesi'nin, başkalarının hepsinin bir takım çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Odalarından çıkmaları gerekiyor. Toplumun içerisine girmeleri gerekiyor. Ve o toplumun dilini bir kere mutlaka çok iyi konuşmaları, kültürünü çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yani bir kere karşı tarafın dilini bilmeden, onun kültürünü tanımadan onun üzerinde etkili olamazsınız.
Hocam zaman çok daralıyor. 18 Şubat toplantısını sormak istiyorum size. Gerçi o dönemde zaten tekrar burada stüdyoda birlikte oluruz. Evet. Değerlendirmelerinizi İnşallah. Rica ederim ben, ama siz ne şimdiden bir öngörünüzü merak ediyorum.
Amerika'daki toplantı, evet. Terör toplantısı. Şimdi Amerika'da Obama'nın yapacağı bu toplantı zaten birlik mesajında da bunu söyledi. Amerika'nın programı içerisinde mümkün olduğu kadar askeri güç kullanmak yerine mümkün olduğu kadar yumuşak güç, soft power dediğimiz gücü kullanarak o ülkelerin de sorumluluklarını onlara hatırlatmak suretiyle problemi çözmek var. Yani şu benim anlattığım çerçeveye uyuyor esasen. Orada bunun dile getirilmesi ve bunların belki o toplantıdan kararlar olarak da çıkması lazım. Bunu da Türk tarafının bence dile getirmesi ve bu kararları kaleme alıp oraya sunması, Amerika'nın, Batı'nın yapacakları, bizim yapacaklarımız, Körfez ülkelerinin yapacağı, diğer ülkelerin yapacakları, oradaki insanların yapması gerekenler, yayın politikaları, bütün bunlar bence ortaya konmalı. O zaman IŞİD gibi örgütlerin suyu kesilir. Çünkü Amerika'nın bütün korktuğu şey, Avrupa'nın da bütün korktuğu şey, bir ara desteklediler onları. Desteklediler.
Hocam belki. Cumhuriyetçilerin hala desteği
var. Hala desteklediler. Evet. Onlara silah verdiler. Onları Esad'a karşı kullandılar. Irak'ı değiştirmek için kullandılar. Yani politik amaçlarla kullandılar. Hala da kullanıyorlar. Bir kere bundan vazgeçmeleri lazım. Yani şimdi bundan vazgeçtikleri takdirde ve samimi oldukları takdirde o zaman oradan oraya intikal edecek genç insanlar da azalacaktır. Çünkü onların korkusu oraya gidip savaş tecrübesi edinip tekrar geriye gelip kendi ülkelerinde terör yapmalarıdır. İşte Charlie Hebdo'da olduğu gibi. Evet. Aynı şeyi Almanya büyük korku içerisinde. Bence Almanya bu konuda çok başarılı benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü işi iyi götürüyorlar. Bu gibi hadiselere fırsat vermemeye çalışıyorlar. Ve entegre etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda ön tedbir almaya çalışıyorlar. Bu arada İngiliz Başbakanı Cameron, Amerika'ya gittiği zamanda da bunu dile getirdi o toplantıyla ilgili olarak. Bir noktada insanların haberleşme hürriyetine bir müdahale olacak ama bunların dinlenmesi, bu teröristler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, takip edilmesi ve bunun değerlendirilmesi, bu verilerin tutulması. Tabii bu insanların hürriyet anlayışlarını sınırlayan bir tarafa da gidiyor, bunu söylemem lazım. Ancak burada şunu düşünmek lazım, insanların hayatını korumak, samimi olarak söylüyorum, ve terör faaliyetlerini azaltmak bir hedefse, buna göre de bazı hürriyetlerde kısıtlamaya gitmek kaçınılmaz olacaktır. Ama bu tabii insanın haberleşme hürriyetini de ortadan kaldırmamalıdır.
Evet, ama asıl olan söylediğiniz gibi yaşamak ve yaşatmak hocam.
Yani. Birincisi o.
Birincisi o.
Birincisi o. Ana şey o.
Hocam 18 Şubat'a gelmeden şimdiden yine sizden söz almak istiyorum ben.
Estağfurullah.
Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Ağzınıza sağlık.
Rica ederim.
Değerli dinleyicilerimiz bitiriyoruz. Profesör Doktor Sencer İmer hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. İzdüşüm'de şimdilik hoşçakalınız. İzdüşüm.